Sayfa 458. Raporlarla Polis Akademisi ve diğer eğitim kurumlarındaki Fethullahçı kadrolaşma. Emniyet adliye gibi birimlere sızmaya çalışan Fethullahçı kadrolar, Cumhuriyet'in bugününü tehdit edecek mevziler elde etmişlerdir. Ya Cumhuriyet'in yarınları? İşte Fethullahçılar yarının şeriatçı, mürit emniyetçilerini yetiştirmek ve Cumhuriyet'in geleceğini şimdiden kontrolleri altına almak için esas oyunlarını Polis Akademisi başta olmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı tüm eğitim kurumlarında sergilemektedirler. Son 20 yıllık süreçte göreve gelen tüm İçişleri Bakanlarının ve Bakanlık Müsteşarlarının, Emniyet Genel Müdürlerinin, tüm siyasilerin bildikleri halde seyrettikleri bu olumsuzluğa karşı büyük bir cesaret ve onurla ilk resmi tepkiyi ortaya koyan, bir başka ifadeyle ilk defa kral çıplak diye bağıran dönemin Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral ve Osman Ak olmuştur. Saral ve Ak aşağıdaki raporunun çok kısa bir süre sonrasında cezalandırılarak görevinden alınmış, ekibiyle birlikte çirkin iftiralara ve 20'ye yakın davaya muhatap bırakılmıştır. Fethullahçı istihbaratçıların deyimiyle Hoca Efendi'ye ve Işık Ordusu'na dil uzatanlar, sonradan geleceklere de emsal olacak biçimde pişman edilmişlerdir. İşte Saral'ın Polis Akademisi ve Polis Koleji'ndeki Fethullahçı örgütlenme ile ilgili değerlendirmelerini içeren Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yaptığı suç duyurusu niteliğindeki 12.4.1999 tarih ve 2691-99 sayılı yazısından bazı alıntılar. Işık Tarikatı adı altında örgütlenen Fethullah Gülen ve teşkilatımız içerisindeki uzantılarının Polis Koleji, Polis Akademisi ve Emniyet Teşkilatı içerisindeki örgütlenmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda. Polis Koleji'ne ve Polis Akademisi'ne daha önceden özel olarak eğitilmiş, örgüt içerisinde yer alan şahısların rahatlıkla girebildikleri. Bu şahısların okul içerisindeki öğrenciler tarafından imam olarak adlandırıldıkları ve mezkür yapılanma içerisinde yer alan sınıf komiserleri aracılığı ile ayrı ayrı sınıflara dağıtıldıkları, bu sınıflarda sınıf imamı veya devre imamı olarak faaliyet yürüttükleri, iyi bir aile terbiyesi ve din eğitimi almış öğrencileri samimi yaklaşımlarla taraflarına çekmeye çalıştıkları, İmam olarak adlandırılan şahıslar tespit etmiş oldukları öğrencileri başlangıçta dışarıda sivil vatandaşların evlerine götürerek sıradan bir aile ya da muhabbet ortamı sağlamak suretiyle video filmleri izlettikleri, sonraki aşamalarda özenle hazırlanmış ev yemekleri ikram edildiği, çay sohbetleri yapıldığı, birlikte namaz kılındığı, böylelikle samimi bir ortam yaratılarak öğrencilerin geçmişi ve aile yapıları hakkında bilgi edindikleri, öğrenci imam olarak faaliyet gösteren öğrencilerin aynı yapılanma içerisinde bulunan sivil vatandaşlar ile sürekli irtibat halinde bulundukları, bu şahısların genelde üniversite öğrencisi oldukları ve kendilerine abi diye hitap ettikleri, ayrıca bu şahısların kod isim kullandıkları, zaman içerisinde faaliyetlerin daha rahat yürütülebilmesi için örgüt içerisinde yer alan sınıf komiserlerinin aracılığı ile boş ya da kol faaliyetlerinin yürütüldüğü odalarda çay ve bisküvi ikram edilmek suretiyle uygun bir sohbet ortamı vasıtasıyla güven sağlanarak yakın arkadaşlık ilişkilerinin geliştirildiği ve kendilerine yakın hissettikleri öğrencileri de bu ortamlara çağırıp cazip teklif ve telkinlerle ikna etmeye çalıştıkları, İkna edilen öğrencilerin hafta sonu çarşı izine çıktıkları zamanlarda örgüt içerisinde yer alan esnafların dükkanlarından faydalanmak suretiyle resmi elbiselerini değiştirerek sivil elbise giydikleri, birer ikişerli gruplar halinde örgüt içerisinde yer alan sivil vatandaşların evlerine gittikleri, gidilen yerlerde Fethullah Gülen'in video kasetlerinin seyredildiği, namaz vakitlerinde birlikte namaz kıldıktan sonra Said-i Nursi'nin risalelerini okuyup birlikte ders çalıştıkları ve Fethullah Gülen'in kitapları hususunda derinlemesine eğitime tabi tutuldukları, genelde bu evleri 7-8 kişilik gruplar halinde kullandıkları, bu öğrencilerin kullandıkları evin ev sahibini görmedikleri ve kasıtlı olarak tanıştırılmadıkları, bu evlerden sadece dışarıdan abi diye hitap ettikleri üniversite öğrencilerinden bir ya da iki kişinin bulunduğu, planlı bir şekilde hareket ettikleri, gizliliğe önem verdikleri, hafta sonu programları devre imamlarının talimatı doğrultusunda sınıf imamları vasıtasıyla öğrencilere iletildiği, okula dönüş saati yaklaştığında tekrar birer ikişer kişilik gruplar halinde evden ayrıldıkları ve tekrar üzerlerini değiştirdikleri esnaflara giderek resmi üniformalarını giydikleri, bu evlerin ışık evleri veya ışık kışlaları olarak adlandırıldığı ve tamamen bu yapılanma içerisinde bulunan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için sivil vatandaşlarca tahsis edildiği, bir evde bulunması gereken her şeyin bu ışık evlerinde mevcut olduğu, polis akademisinde sahte belgeleriyle evci çıkan öğrencilerin bu evlerde ikamet ettiği. Ancak Fethullah Gülen ve örgütünün deşifresine yönelik başlatılan çalışmalardan sonra tedbir gereği bu evlerin birçoğunun boşaltıldığı, bazılarının aile evlerine dönüştürüldüğü ya da aile evleriyle okul içerisinde örgütlenme faaliyetlerine hız verildiği, buna paralel olarak hasım cephe ya da muhalif cephe diye adlandırdıkları kesimlere karşı hile, iftira, yıpratma ve saldırı kampanyalarını hızlandırdıkları, hatta daha da ileri giderek abi ve imam adı verdikleri şahısları gerek teşkilatımız içerisinde, gerekse diğer bazı kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle bazı siyasi parti yetkilileri ve temsilcilerine göndermek suretiyle yanlış ifade ve telkinlerle konular çarpıtılarak hasım cephe diye adlandırdıkları kişiler aleyhinde yoğun bir kampanya başlattıkları. Okul içerisinde imamlar haricinde öğrencilerin birbirleriyle irtibat kurmadıkları, ast-üst ilişkilerine çok dikkat ettikleri, öğrencilerin sorunlarını imamlar vasıtasıyla aynı yapılanma içerisinde bulunan sınıf komiserlerine ilettikleri, kendilerine yakın olan kimselerin disiplin cezalarını iptal ettikleri, sınıf ve devre imamlarına okul içerisinde bir sorumluluk verilmediği, sınıf mümessilliği, baş mümessillik, yemekhane, yatakhane sorumluluğu gibi, ancak bu imamların uygun gördüğü öğrencilere okul idaresi tarafından bu tip sorumlulukların verildiği, hatta bu sorumlu öğrencilere birer oda tahsis edip örgütlenme faaliyetlerine kolaylık sağlandığı. Polis kolejinde kendi yanlarına çekemedikleri öğrencilere genelde komünist dedikleri, diğer öğrencilerin de onlara karşı cephe almalarını sağladıkları ve o şahıslarla arkadaşlık yapılmaması için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdikleri. Ayrıca bu öğrencilere öğretmenler ile sınıf komiserleri aracılığıyla baskı uygulattıkları, sınıfta bıraktırma, disiplin cezası verdirme, hatta okuldan attırma cihetine kadar gittikleri, böylelikle psikolojik bir üstünlük sağlayarak okul içerisindeki faaliyetlerini daha rahat yürüttükleri. Yaz tatillerinde örgüt mensupları aralarındaki bağın soğumaması ve öğrencilerin sosyal yaşantı içerisine girmesini engellemek için ailelerinden izin alabilen öğrencilerin Ege ve Akdeniz bölgesinde bulunan örgüt tarafından kiralanan ışık kışlalarına yoğun bir eğitime tabi tutuldukları, haftada bir veya iki kere deniz sahilinin tenha bölgelerinde denize girmelerine müsaade edildiği, yine haftada bir veya iki kere pikniğe gittikleri, yaz programlarında sivil vatandaşlardan abi diye hitap ettikleri ve kod isim kullanan şahısların bu evlere gelerek eğitim faaliyetlerini kontrol ettikleri. Okul içerisindeki yapılanmanın grup, sınıf ve devre imamı olmak üzere hiyerarşik bir şekilde oluşturulduğu, polis akademisini bitiren öğrencilerin başlamış olduğu görev yerlerine göre yeni gruplar oluşturularak imam kadrolarını belirledikleri, imamların genelde üst rütbeli şahıslardan seçildiği, mezun olan öğrencilerden maaşa geçtikten sonra bekar olanlardan maaşının 1/5, evli olanlardan ise 1/10 nispetinde himmet adı altında para topladıkları. Son günlerde takiye kuralı gereğince tedbirler geliştirerek komünist diye adlandırdıkları kendilerinden olmayan öğrencilere yakınlık göstermeye başladıkları ve onlarla dost olmanın yolunu aradıkları. Yapılan sohbetlerde Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve hadislerden örnekler verilerek Fethullah Gülen'i ahir zamanda gelecek Mehdi olarak gördükleri, zaman zaman Atatürk ve devrimleri aleyhinde konuşma, açıklama ve eleştiri yapılmakla birlikte 28 Şubat kararlarından sonra takiye ve tedbir gereğince Atatürk sevgisi verir gibi davrandıkları, okuldaki namazların Şafii mezhebindeki gibi cem şeklinde, yani öğle ile ikindiyi akşam ile yatsı namazını birleştirmek suretiyle kıldıkları, değişik ortamlarda birbirleriyle şifreli konuştukları. Bu faaliyetlerde bulunan öğrencilerin Ankara'da Demet Evler, Keçiören, Yeni Mahalle, Cebeci, Etlik, İskitler ve Dikmen bölgelerindeki evlerden faydalandıkları yolunda bilgiler elde edilmiş olup, konunun daha da netleştirilmesi ve belirlenen ışık evleriyle ilgili çalışmalarımız sürdürülmekte olup, gelişmeler peyderpey bildirilecektir. Yine Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün 18 Mart 1999 tarihi ve 1820-99 sayılı bir başka yazısında Fethullah Gülen'in polis adayı gençlere, polis akademisi ve kolejine yönelik ilgisinin gerekçeleri şu cümlelerle değerlendirilmiştir. Fethullah Gülen alışılmış din adamı profilinden uzak, din adına farklı söylemleri bulunan, kimi zaman Sphinx kadar sessiz, kimi zaman Atatürk'ü övmeye gerek duyan, kimi zaman 8 yıllık eğitime destek verecek kadar reformcu, rejim yandaşı ve aydın bir düşünür. Kimi zaman farklı dinlerin temsilcilerine dünya barışı adına çağrılar yapacak, hatta Papa ile fikir teatisinde bulunabilecek kadar da enternasyonal yanı güçlü biri olarak görüntüler vermektedir. Tarikat mensupları da baş imam Fethullah Gülen'den aldıkları fetvalar doğrultusundaki davranışları ile kendi düşüncelerinin zıttı olanlara karşı hile mübahtır yöntemiyle tedbirler geliştirmektedirler. Fethullah Gülen'in yeterli bir din eğitimine ve bilgisine sahip olduğu kuşkuludur. Ama dini bütünüyle bilmeyen fakat itikatlı olduklarına inanan insanları etkileyebilecek noktaları iyi keşfetmiş, üstün bir zeka sahibi olduğu söylemleri de gündemdedir. Alim olmayı gerektirmeyen dini hikayeleri, ızdırap yüklü ses tonu eşliğinde sohbetlerinde gözyaşı suyu ile kişilerin manevi alanlarına nüfuz edecek şekilde anlatan ve kişileri istediği yöne sevk etmeyi başarması birçok entelektüel kesimin kendisinden etkilenmesini sağlamıştır. Özellikle birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz ve 2000'li yıllara girmek üzere olduğumuz şu günlerde, Türkiye satını mücadele alanı olarak değerlendiren ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkma, parçalama, en hafifinden Cumhuriyet'in temel niteliklerini değiştirme veya kendine göre yön verme ya da devlet içinde hakim güç olma sevdasındaki bu gibi organize suç yapılanmalarını dünlerde olduğu gibi bugünlerde de etkileyip kullanmada ön planda tuttuğu hedef kitlenin başında, aktiviteleri, heyecanları ve coşkuları ile gençlerimizin gelmesi son derecede düşündürücüdür. Gençlerimizin ülke menfaatleri ve değerleri açısından hangi noktalarda bulundukları, nihai hedeflerinin ne olduğu tam olarak belirlenmiş olanlarla, kamufle yeteneğine sahip bulunan çeşitli maskeler ve kamuoyu desteğiyle yollarına devam etmekte olan ve üzerindeki giz perdesi tam olarak kaldırılmamış masumane görünümlü kimi organizasyonların çekim alanlarına girmelerine mani olabilecek ölçülerde uyarmadığımız ve yeterli bilgilerle teçhiz edemediğimiz de bir başka gerçektir. Böyle olduğu içindir ki gençlerimiz halen bir takım kişi veya örgütlerin hedefledikleri noktalara ulaşma ve bu yöndeki planlarını hayata geçirmeleri konusunda cazibe merkezi olmaya devam etmektedirler. Gençlerimiz üzerinde oynanan bu oyunlardan da anlaşılacağı gibi, teşkilatımız bünyesinde bulunan başta polis koleji ve akademisi olmak üzere birçok eğitim kurumumuz adı geçen tarikatın ilgi alanına girmiş ve teşkilatlanmaları adeta bir sistematiğe bağlanmış gibi devam etmektedir. Teşkilat bazında stratejik önemi haiz personel, bilgi işlem, eğitim, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, terör ve istihbarat birimleri ile taşra uzantılarında da yapılanmaların olduğu yönünde emareler mevcuttur. Kendisi de polis koleji ve polis akademisinde 7 yıl süreyle eğitim gören gazeteci Zübeyir Kındır'a yaşadıklarını ve araştırmalarını anlattığı Fethullah'ın Copları adlı kitapta bu eğitim kurumlarındaki Fethullahçı kadrolaşmayı 1979'dan bu yana günümüze kadar getirmektedir. Kındır'a en güncel bilgi ve belgelerle de desteklediği kitabının sunuşunda konunun önemini şöyle vurgulamaktadır. Polis kolejinin uygun ikliminde birçoğumuz daha ilk hafta sonu izninde bu Fethullahçı topluluğun içinde nereye ve neden gittiğini bilmeden bir ışık evinde Said-i Nursi Risalesi dinlerken buldu kendini. Bazılarımız okula döner dönmez üst sınıflara ya da komiserlere durumu anlatıp korunmaya alındı. Ama yalanlarla gizlice götürüldüğümüz o evleri, orada yaşadıklarımızı ve o günleri hiç unutmadık. Ben de o evlerden birine götürülenlerdenim. Aradan 21 yıl geçmesine karşın o günü hiç unutmadım. Daha sonra yaşadıklarım da o günün unutulmasına engeldi. İlk denemelerinin ardından bu kişilerin gerçek niyetini anladım ve hemen uzaklaşıp kurtuldum. Benim gibi birçok arkadaşım da bu topluluktan uzak durdu. Ama benimle birlikte o gün o eve gidenlerin birçoğu iyi birer Fethullahçı oldular. O gün o evde benim ilk namazımda yanımda duranlar ve onların anlayışı tarafından emniyet teşkilatından uzaklaştırıldım. Yıllar sonra gazeteci olarak o gün o evde benimle birlikte olanların emniyet teşkilatının en kritik üst yönetimlerinde bulundukları da hiç de şaşırmadan tanık oluyorum. Polis içine Fethullahçı tohumu atılmasının ilk günlerine tanıklık etmiş, daha sonra kendilerinden olmayanları saf dışı bırakma yöntemlerini yaşamış biri olarak, laik ve demokratik düzene yönelik tehlikelerden biri olduğuna inandığım bu arkadaşlarımın, eski meslektaşlarımın gün ışığına çıkmadan hak etmedikleri makamlarda oturmalarına ve toplumu yanlış yönlendirmelerine izleyici kalmak en azından yaşadıklarıma haksızlık olurdu. Bu çalışmayı yapmaya karar vermemdeki en büyük etkenlerden biri de budur. Polis içindeki Fethullahçıların bir bölümünü ve polis koleji ve akademisinde bulunduğum yıllarda ışık evlerine giden ve öğrenci götürenleri anlatmaya çalıştığım bu kitap içerisinde yaşadıklarım ve tanık olduklarım ve gazeteci olarak araştırdıklarım var. Bazı bilgiler doğrudan anılarımdan, büyük çoğunluğu ise polis içindeki dostlarımdan ve belgelerden. Zübeyir Kındır'a kitabında Fethullahçıların bu eğitim kurumlarındaki tüm usulsüzlüklerini, baskı yöntemlerini, ders veren öğretim elemanlarının cumhuriyet karşıtı sapkınlıklarını, şeriatçı kadrolaşmanın tüm evrelerini ve destek veren siyasilerle üst düzey bürokratları, isim isim, müfettiş raporları ve soruşturmalara esas belgeleriyle birlikte ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu kitap yöneticilerin devlete ve rejime bağlı olduğu bir ülkede yayınlanmış olsaydı en azından İçişleri Bakanı başta olmak üzere hedef isimlerin tamamını götürürdü diye düşünüyorsanız haklısınız. Ancak Türkiye'de bunun tam tersini görüyorsunuz. Örneğin 10 Kasım 1996'da "İnancımıza saygı duyulmadığı bir dönemde içim kan ağlayarak bugünkü törenlere katıldım" sözleriyle ünlenen Kayseri eski belediye başkanı Refah Partili Şükrü Karatepe hakkında DGM'nin bilirkişi olarak atadığı Profesör Doktor Ali Şafak'ı hatırlamamak olanaksızdır. Zira Şafak Karatepe'yi aklayan bir rapora imza atanlar arasındadır. Erzurum İlahiyat Fakültesi mezunu Şafak halen polis akademisinde görevinin başındadır. Başta polis akademisi olmak üzere tüm eğitim kurumlarındaki Fethullahçıların izini sürmeye başladığınızda öncelikle polis akademisi, koleji ve okulları için öğretim üyesi yetiştirilmek üzere yüksek lisans ve doktora yapmak üzere yurt dışına gönderilenlerin de durumlarını ve pozisyonlarını netliğe kavuşturmanız gerekmektedir. Hatırlanacağı üzere YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı 1982'den itibaren ağırlıklı ABD olmak üzere yurt dışına 10 binin üzerinde burslu öğrenci göndermiştir. Ancak bir süre sonra bunların yarıdan çoğunun Fethullahçı, sonra Nakşibendi, Süleymancı ve de etnik bölücülerden oluştuğu saptanmıştır. Bu devlet aleyhine üniversitelerde geleceğin akademisyenlerini yetiştirme ve kadrolaştırma furyasından emniyet teşkilatı bu haliyle kendisini koruyabilmiş midir? Bu soruya ancak acı bir tebessümle karşılık verilebilir. Nasıl mı? İşte fikir verebilecek bir iki küçük örnek. Emniyet Teşkilatı'na iz bırakan bakanlardan biri olan Abdülkadir Aksu, 1988-89 öğretim yılında Polis Akademisi'nin kadrolu eğitim elemanı gereksinimini karşılamak üzere 41 öğretim görevlisini yüksek lisans ya da doktora yapmak üzere tüm masrafları devlet tarafından karşılanarak İngiltere'ye göndermiştir. Bu grup 5 yıl sonra bakanlık emriyle Türkiye'ye çağrıldığında sadece bir bölümünün yüksek lisansı tamamladığı görülmüştür. 1997-98 öğretim yılında ise Akademi Yönetim Kurulu kararıyla olumsuzluğu değerlendirilen 20 araştırma görevlisinin akademiyle ilişkisi kesilmiştir. Ne var ki bu personel daha sonra idari yargı kararı ile geri dönmüştür. Bunların önemli bir bölümü yardımcı doçent ve doçent kadrolarına atanmışlardır. Saadettin Tantan döneminde çıkarılan söz konusu yasayla öğretim üyelerine kendi istekleri dışında başka bir yere atanmama kolaylığı getirilmiştir. Ayrıca emniyet kadroluların yanı sıra sivil öğretim elemanlarının da eğitim ve öğretimin yanı sıra idari görev almaları, başkan yardımcısı, dekan yardımcısı, enstitü müdürü ve benzerleri sağlanmıştır. Böylece emniyet teşkilatına bağlı eğitim kurumlarındaki tek tip emniyetçi yetiştirme yönelik programa işlerlik, kadrolara da dokunulmazlık kazandırılmıştır. Konunun bir başka vahim tarafı mevcut kadranın bundan sonra gelecek öğretim elemanlarını seçme kurullarında ve de eğitim programlarında belirleyici rol oynayacak olmalarıdır. Yönetim erkini elinde bulunduran grup kendi grup gereksinimleri doğrultusunda müfredat programı hazırlama ve kadrolar yetiştirme olanağına sahip olurken farklı personel bu süreçte ya tasfiye ya da pasifize edilecektir. Acıdır ki bütün bunlar yasaya uygun olarak yürütülürken, emniyet teşkilatı içindeki Cumhuriyet aydınları tüm olumsuz gelişmeleri sessiz çığlıklar atarak izlemek zorunda kalacaklardır. Bir başka tipik örnek olarak Polis Akademisi'nde müfredata dahil Devlet Güvenliği ve Haber Alma adlı ders kitabında Cumhuriyet döneminin en yaygın irticai hareketi olan nurculuktan tek kelime ile bahsedilmemektedir. Bir başka ifadeyle geleceğin emniyet yöneticileri nurculuk hakkında tek bilgi bilmeden, tehdit olarak algılamadan akademiyi bitirmektedirler. Nurculuktan bahsetmeyen gerçek yönleriyle Fethullahçılıktan bahseder mi diye düşünüyorsanız, yavaş yavaş emniyet teşkilatını tanımaya başlıyorsunuz demektir. Bu kitapta örneğin zararlı dini akımlar bölümünde Ahmet Yesevi, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre gibi isimler irticai faaliyetler ana başlığı altında açıklanmaktadır. Türk düşünce tarihi gibi bir ders ya da bağımsız bir bölüm başlığı altında okutulması gereken bu aydınlık isimleri irticai faaliyetler başlığı altına dahil edeceksiniz. Sonra da kapkaranlık Saidi Kürdi ve Hempalarını, şakirtlerini bu başlık harici bırakacaksınız. Bunun adı bilim değil, Türklük değil, İslamiyet değil, insanlık ise hiç değil. Keza aynı kitapta Türkiye'de şeriatçıların kendilerini ve faaliyetlerini halk içinde gizlemek, kamufle etmek için kullandıkları mütedeyyin kitle kavramına yer verilirken, gerçek mahiyeti hakkında tek cümlelik bilgiden dahi kaçınılmıştır. Aynı şekilde yine müfredata dahil İnsan Hakları ve Kamu Hürriyetleri adlı ders kitabında aşırı sağda ve solda yer alan ve Türk devletinin yabancı ülkelere şikayet gibi işlevleri yerine getiren örgütler yerli ya da işbirlikçi başlığı altında değil de ulusal sivil toplum örgütleri başlığı altında anlatılmaktadır. Ayrıca bu kitapta İnsan Hakları Derneği ve Mazlum Der hakkında geleceğin emniyet yöneticilerine verilen bilgiler son derece yetersiz, içi boş ve düşündürücüdür. Emniyet mensubu rejimi yıkmak isteyenlerle devlet arasında tarafsız değildir. Resmen taraftır, devletten taraftır. Bu itibarla polis akademisinde ya da bağlı diğer eğitim kurumlarında verilen derslerin bilgi kadar öğrenciye devlet bilinci, devleti savunma donanımı ve refleksi kazandırması da amaçlanmalıdır. Ama nerede? Konunun bir diğer vahim sonucu da şudur. 9 Mayıs 2001 tarih ve 24.397 nolu resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4.652 sayılı Polis Yükseköğretim Kanunu ile Polis Akademisi üniversite yapısına dönüştürülürken, polis okulları da 2 yıllık polis meslek yüksekokulu haline getirilerek Polis Akademisi'ne bağlanmıştır. Yeni yasayla mevcut eğitim kadrosunun tayin açısından neredeyse dokunulmazlığı söz konusu olmuştur. Devletten yana Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, Cumhuriyet'in tüm değerlerine inanmış, laik hukuk sistemini canı pahasına koruyacak Türk polisi tipolojisinin oluşturulması için Polis Akademisi'nin ve Polis Meslek Yüksekokullarının ve Polis Koleji'nin tümüyle yeniden yapılandırılması ve sürekli büyüteç altında tutulması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Doktor Necip Hablemitoğlu'nun kitap çalışmasında yer alan MİT Müsteşarı'nın sözleri, bir şeylerin nasıl gizlenmeye çalışıldığının ipuçlarını vermiyor mu? Fethullah'tan bir dönem bana söz ettiler. İşte kasetlerini seyret, etkiliyor, önemli şeyler söylüyor diye. Seyrettim, ağlayan, sümük çeken bir adam.